Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali Nasr Suresinin 1-3. Ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ'a nasrullâhi vel-feth فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 28'de 1401, Hicri Kameri 25, Cemadüs-Sani 1444 ve Miladi Takvim'le 18 Ocak 2023 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bültenine ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'da bilim tarihi ve İslam karşısında batı düşüncesinin zayıflığı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Erdoğan, Tahran-Ankara ilişkileri önemli ve ayrıcalıklıdır açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ankara'da Amerika yeni şartlar ileri sürmesi anlaşma elde edilebilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika'da siyahi bir öğretmenin feci cinayetine tepki. Avrupalı parlamentolara hitaben devrim muhafızına karşı herhangi bir karara İran meclisi misilin önüne bulunacak açıklaması yapıldı. İran Merkez Bankası Rusya ile finansal ve parasal münasebetlerini geliştirmeye hazır. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Rusya Sporu Asya oyunlarına katılmak istiyor açıklamasında bulundu. Şimdi haberler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmesinde Tahran-Ankara ilişkilerini çok önemli ve ayrıcalıklı olarak niteledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı görüşmede Tahran'ın Astana süreci müzakerelerindeki rolüne vurgu yaparak İran'ın yeni soruşturmalara kesinlikle katkı sağlayabileceğini vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı İran ile ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu belirtti. Söz konusu görüşmede Emir Abdullahiyan, Tahran'ın ticari işlemlerde tavana ulaşma hedefini aramaya hazır olduğunu da ifade etti. İran Dışişleri Bakanı, Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye ile Suriye arasındaki sürecin başlamasından memnuniyetini dile getirdi. Bu görüşmede Erdoğan ve Emir Abdullahiyan, İran-Türkiye Yüksek Komisyonu'nun 8. toplantısına, Kafkasya meselelerine ilişkin 3+3 toplantılarına, İran-Irak, Türkiye üçlüsüne ve İran-Türkiye-Azerbaycan üçlüsüne de vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan dün Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Amerikan tarafının çelişkili açıklamalarına son verip nükleer anlaşma ile ilgili yeni şartlar ileri sürmemesi ve gerçekçi davranması halinde anlaşmanın elde edilebileceğini belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan, bölgesel gelişmeleri işaretle İran'ın her daim Türkiye'deki kardeşleriyle görüş alışverişinde ve etkileşim içinde olup Şam ile Ankara münasebetlerinde sağlanan olumlu gelişmeleri İran'ın seneler öncesinde başlattığı çabalarının sonucu olduğunu kaydetti. Emir Abdullahyan, Ukrayna gelişmelerine ilişkin olarak da İran İslam Cumhuriyeti'nin yaklaşımının en üst seviyede gündeme getirildiğine temasla İran'ın savaşa karşı olduğunu ve siyasi çözüme vurgu yaptığını ifade etti. Bazı batılı ülkelerin Ukrayna'dan sahte anlatılar yapıp İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik suçlamalar yönelttiğine dikkat çeken Bakan Emir Abdullahyan bu anlatı ve suçlamaları da kınadı. Kafkasya konulu görüşmeler hakkında da Emir Abdullahyan, ülkelerin toprak bütünlüğünün korunmasının esas ilke olduğunu ve bölge jeopolitiğinde ve toprakların taksimatında hiçbir değişiklik olmaması gerektiğini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da basın toplantısında İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini düşündüklerini belirterek biz İran'a olan yaptırımların da kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Şayet Amerikan tarafı çelişkili ifadelerini bir kenara bırakırsa nükleer savaş mutabakatı gerçekleşebilir dedi. Çavuşoğlu gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz dedi. Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti. PKK ve YPG Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak istedi. Biz hem DAEŞ'ten hem PKK-YPG'den bu koridoru temizledik. Biz bunları hedef alıyoruz. Onlar Suriyeli sivillere saldırıyorlar. Irak'ta da aynı şeyi yapıyorlar. Buralarda ciddi bir PKK tehdidi var. Bu hem İran için hem Türkiye için tehdit. Amerika bize söz verdi. Rusya bize söz verdi. Sözlerini tutmadılar. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerika'da bir siyahi öğretmenin feci katline işaretle, henüz Martin Luther King'in Amerikan siyahilerine yönelik beyazlarla eşit insan hakları arzularının gerçekleşmiş olmadığını ifade etti. Afrika kökenli Amerikan vatandaşlarının sivil hakları hareketi lideri Martin Luther King, Amerikan polisi tarafından 31 yaşındaki siyahi öğretmenin Kian Anderson'un feci katlinin Luther King suikastı üzerinden 50 sene geçmiş olmasına rağmen onun Amerikalı siyahilerin beyazlarla eşit haklara sahip olma arzularının tahakkuk bulmadığı ve renkli derilerin en basit insan haklarının ağır şekilde çiğnenmesine maruz kaldığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, tweetinin devamında Amerikan rejiminin kendi siyasi emelleri için müdahaleci ve ikiyüzlü yaklaşımı ile başka ülkelerin iç işlerine karışarak timsah gözyaşı dökerken, ülkesinde renkli derilere yönelik polisin işlediği cinayetler ve nefret söylemi, ayrımcı ve aşırıcı girişim ve şiddetine karşı sessiz kalmasının üzüntü verici olduğunu kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fars Körfezi'nin isminin bu su alanı için tarihi daimi inkar edilemez ve belgelere dayalı bir gerçek olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada Irak Başbakanı başta olmak üzere bazı Iraklı yetkili ve şahsiyetlerin Fars Körfezi için sahte isim kullandıklarına işaretle Fars Körfezi'nin isminin bu su alanı için tarihi daimi inkar edilemez ve belgelere dayalı bir gerçek olduğunu belirterek sahte ismin tekrarlanmasının gerçeği değiştirmeyeceğini ve meşruluğu kazandırmayacağını ifade etti. Binlerce sene öncesine ait belgeler, haritalar, seyahatnameler ve metinlerde Fars Körfezi isminin aynı adda olduğunu ve sonsuza kadar bu isimle kalacağını ifade eden sözcü, başkalarının dostluğunu kazanmak için bölge ülkelerinin tarihi dayanışması gibi zengin sermayeyi harcamamak gerektiğini, İran ve Irak ilişkilerinin kişiler ve kurumlar ötesinde olup iki ülke ve milletin tarih ve medeniyet derinliğine kök saldığını kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bölge güvenliğine katkıda bulunmanın İran'ın ilkeli yaklaşımı olduğunu işaretle, İran'ın son senelerdeki çabalarının bölge hükümetlerinin çok uluslu teröristlerce düşürülmesine engel olduğunu ifade etti. Sözcü Kenani, Tahran'da yabancı askeri ataşeleriyle düzenlenen oturumunda yeni miladi yılı kutlayarak İran'ı eskiden beri stratejik ve sayısız servetlerinden dolayı her daim başkalarının saldırısı bazen de işgaline maruz kaldığını ifade etti. Kenani, Amerikan yönetiminin yayınladığı belgelerde itiraflara göre İran nizamının İslam inkılabının ilk aylarından itibaren nizamın değiştirmesi amacıyla sistematik planlara uğradığını, ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin kendi merkezi ve milli güvenliğini yerli şekilde korumaya, caydırıcılık amacıyla savunma gücünü geliştirmeye çalıştığını söyledi. Kenani, Tahran'ın taslağı uyarınca Viyana görüşmelerini sonuçlandırmaya hazır olduğuna temasla İran İslam Cumhuriyeti'nin kendi kırmızı çizgilerine uyulmak suretiyle anlaşmaya dönmek için tam hazırlığını ilan ettiğini, ancak bu hazırlığın her zaman için açık olmadığını kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatörü General Habibullah Seyyari, Batılı ülkelerin son kargaşa eylemlerindeki rolüne işaretle düşmanların İran'a karşı hibrit savaşında yenilgiye uğradığını belirtti. General Seyyari dün Tahran'da yabancı askeri ataşeler ile İran ordu komutanları arasında düzenlenen görüşmede son kargaşa eylemlerinde düşmanlar ve müstekbir güçlerin İran'da olayları kışkırttığını ve kendilerini insan hakları savunucusu gibi gösterdiğini, onlar kendi hayallerine göre hibrit savaşla İran'da kalife devrimi peşinde olduğunu, ancak bugün en çetrefil algı savaşına rağmen İran'da tüm güvenliğin hakim olduğunu ifade etti. General Seyyari ayrıca Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesini işaretle Afganistan'ı 20 sene Amerika tarafından işgalinin masum insanların ölümü ve evlerinin yıkımından başka bir sonucu olmadığını, 20 sene işgalden sonra Taliban'ın iktidara geldiğini belirtti. Tahran Radyosu'ndan sabah haber bültenimiz devam ediyor. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah dün akşam yaptığı konuşmada şehit Kasım Süleymani'nin bölgede Amerika ve Siyonist rejimin komplolarının etkisizleştirmesindeki rolüne işaretle Hac Kasım'ın Büyük İsrail projesini yıktığını belirtti. Direniş Edebiyatı için Şehit Süleymani Dünya Ödülü etkinliğinde konuşan Nasrullah, bölgeyi işgal etmek için IŞİD'i türetmek ve Büyük İsrail Projesi gibi Amerikan planlarının hepsinin direniş ekseninde Hac Kasım'ın komutasıyla yenildiğini vurguladı. Bugün bölgenin Şehit Süleymani gibi komutanlara ihtiyaç duyduğunu da belirten Nasrullah, Hac Kasım'ın kendi zaman ve mekanının ötesinde olup tüm İslam ümmetinin şehidi sayıldığını ifade etti. Bu şehitleri almak gerektiğini ifade eden Nasrullah, onun yürek ve ruhunda korkun olmadığı bir şahsiyet olduğunu, şehitlerin büyük bir fikri servet olduğunu kaydetti. Lübnan Hizbullah Hareketi Lideri Hasan Nasrullah sözlerinin devamında Lübnan gelişmelerini işaretle direnişi arkadan hançerlemeyecek bir cumhurbaşkanı istiyoruz demek hakkımız olduğu gibi herhangi bir grubun da Hizbullah'a yakın bir cumhurbaşkanı istemediğini söylemesi normal hakkıdır ifadelerini kullandı. Nasrullah, parlamentoda ilk aşamada hiçbir partinin Lübnan'ı kurtarmayı uygun gördüğü bir şahsiyeti kazandıracak çoğunluğu olmadığına dikkat çekti. Hükümet kurması için siyasi boşluğun son bulmasının herkes tarafından arzulandığını dile getiren Nasrullah, herkes işlerin normal sürecine geri dönmesini istiyor dedi. İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı Sözcüsü Avrupalı parlamentolara hitaben devrim muhafızları ordusuna karşı alınan herhangi bir karara İslami Şura Meclisi'nin yanıt vereceğini belirtti. Batılı ülkeler İran'daki son olaylar bahanesini desteklemek bahanesiyle İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yaptırım baskısını artırmaya çalışmaktalar. Almanya, Fransa ve Hollanda liderliğindeki Avrupa Birliği ülkeleri devrim muhafızlarını terör listesine almayı incelemekte olduklarını duyurmuştur. İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı Sözcüsü Seyyid Nizam Musevi yaptığı Twitter hesabından, gerçek dünyada devrim muhafızlarının Batılı ülkeler tarafından yaptırım ve kara listesine alınmasının pratik değerden yoksun olup sırf içi boş ve rezil bir propaganda olmasına rağmen siyasi olarak Avrupalı parlamentoların devrimin yeşil üniformalılara karşı herhangi bir kararına İran Meclisi'nin kararlı yanıt verip karşı kararlar alacağını bilmeleri gerektiğini yazdı. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Igor Levitin, bu ülkenin spor federasyonlarının büyük kısmının Asya oyunlarına katılmak istediğini söyledi. Rus yetkili dün İran Spor ve Gençlik Bakanı Seyyid Hamid Seccadi ile yaptığı görüşmede sporun hayatının önemli bir bölümü olduğunu, Rusya sporuna yönelik yaptırım şartlarında İran'ın spor alanında ortak irtibatlar için imkan sağladığını söyledi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Asya Olimpiyat Komitesi'nin defalarca Rusya'yı bu komiteye almaya hazır olduğunu ilan ettiğini, Rusya'nın Asya oyunlarına katılması halinde İran ile Rusya'nın spor alanındaki ilişkilerinin güçleneceğini ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası Genel Başkanı, İran ile Rusya Merkez Bankaları arasında ortak girişim belgesi konularının uygulanmasının ikili finansal ve bankacılık münasebetlerinin geliştirilmesi amacıyla takip edildiğini belirtti. İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Igor Levitin ve beraberindeki heyetiyle Tahran'da yaptığı görüşmede Tahran ile Rusya'nın finansal ve bankacılık ilişkilerinin güçlendirmesinin önemine işaretle, İran Merkez Bankası'nın Rusya ve de dost ve komşu ülkelerle en yüksek seviyede bankacılık ve finansal münasebetlerini takviye etmeye, böylece ikili ticari ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı da görüşmede İran ile Rusya'nın ekonomik, ticari, finansal ve bankacılık münasebetlerinin geliştirmesine vurgu yaptı. İran Süs, Fayans ve Kaşü Derneği Başkanı Asker Eyhaniya, İran'dan 150 ülkeye fayans ihracatı yapıldığını belirtti. Yetkili bazı birimlerin üretimlerinin %50 ile 60 kadarını ihraç ettiğiyle temaslı İranlı ürünlerin en yüksek standartlarda olduğunu kaydetti. Ahniha 280 milyonluk nüfusu olan Pakistan, İran için oldukça iyi bir pazar olduğunu ancak bu ülke tarafından uygulanan ağır vergiler ve tarifelerin bu ülke ihracatı engellediğini belirtti. Dernek Başkanı Rosita Gulpur da İran'ın kaşı ve seramik üretim açısından dünyada kalite açısından 7. sırada yer aldığını, bu ürünün ülkenin stratejik 7. sanayisi sayıldığını ifade etti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Riyad'ın İran ile diyalog yolu bulmaya çalıştığını, çünkü diyaloğun İran ile anlaşmazlıkları hafifletmek için en iyi yol olduğunu söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı dün 2023 Davos Forumu marşını yaptığı konuşmada herkes ile diyalog yolu bulmaya ve anlaşmazlıklardan uzak ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'nin binek araçları ihracatının 2022 yılında azaldığı belirtildi. Star gazetesinde yer alan habere göre Uludağ Otomotiv Sanayi İhracatçılar Birliği ve Türkiye İhracatçılar Birliği verilerine göre bu ülkenin 2022 yılında binek araç ihracatının 9 milyar 264 milyon dolar değerinde olduğunu belirtti. 2022 yılında işgal topraklarından Siyonistlerin kendi ana vatanlarına geri dönüşünde artış yaşandığı belirtildi. İsrail Göç Politikası Belirleme Merkezi Başkanı Merkezi yaptığı açıklamada 2022 yılında işgal topraklarından dönen Siyonistlerin sayısında kayda değer ölçüde artış yaşandığını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma'ya sundu. Yasa tasarısına göre Rusya liderinin çekilmeyi önerdiği belgeler şunlar. Avrupa Konseyi tüzüğü, Avrupa Konseyi'nin imtiyaz ve muafiyetlerine müteallik genel anlaşma ve ona ek 5 protokol, insan hakları ve ana hürriyetlerin korunmasına dair sözleşme ve ona ek 10 protokol, terörizmin önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı. Ve son haberimiz. Dünya Ekonomi Forumu öncesinde bir rapor yayımlayan Oxfam, pandeminin zenginleri zenginleştirdiğine, yoksulları yoksullaştırdığına dikkat çekti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki yorumumuz Güney Kore Cumhurbaşkanı İran karşıtı açıklamaları etrafında. Güney Kore Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dhabi yaptığı ziyarette Tahran'a karşı hasmane bir tutum sergiledi. Güney Kore Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi yaptığı ziyarette Tahran'a karşı hasmane tutumunda şöyle bir iddiada bulundu. Kardeş ülkemiz olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenliği bizim güvenliğimiz sayılır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük tehdidi ve düşmanı ise İran'dır. Bizim düşmanımız ise Kuzey Kore'dir. Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok benzer bir durumdayız. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bu iddiaları Birleşik Arap Emirlikleri'nde görev yapan 150 Güney Koreli askerlerle yaptığı görüşmede dile getirdi. Tabi İran'ın bu iddiaya hemen tepki göstermesinin ardından Güney Kore Yonhap Haber Ajansı Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden naklen Yon'un İran'la ilgili açıklamalarıyla ilgili herhangi bir yanlış anlaşılmayı gidermeye yönelik haberinde Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarının onlara motivasyon aşılama ve bu ülkenin ordusuna bölgedeki karmaşık güvenlik durumunu anlatma doğrultusunda olduğunu iddia etti. Geçmiş yıllarda Güney Kore ve İran'ın nispeten iyi ilişkileri olmasına rağmen Seul hükümetinin Amerika ile paralel hareket edip yaptırım uygulaması ve İran'ın varlıklarını bloke etme işbirliği yapması iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri gölge düşürmüş ve bu ilişkilerin gerilemesine neden olmuştur. Ticari ve ekonomik ilişkiler de bu gölgenin altında kalmıştır. Buna ilaveten İran'da son zamanlarda yaşanan bazı huzursuzlukların ardından Güney Koreli yetkililerin müdahaleci açıklamalarını da görmek mümkün tabii ki. Bu müdahaleci açıklamalar İran hükümetinin tepkisiyle karşılandı. Diğer önemli bir noktada Güney Kore Devlet Başkanı İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki sözde düşmanlıktan bahsetmesi ancak gerçekte iki ülke ilişkilerindeki gerçeklerin tam tersini göstermesidir. İran İslam Cumhuriyeti dış politikasında her zaman komşu, Müslüman ve müttefik ülkelere örnek vermiştir. Şimdi her zamankinden daha fazla özellikle Fars Körfezi'nin güney sınırındaki ülkelerle yanlış anlaşılmaları ve ihtilafları çözmeye yönelik adımlar atmakta ve onlarla ilişkilerini genişletmeye çalışmaktadır. İran ile komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesinin öneminin farkında olan bu ülkeler İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmek ve genişletmek istediklerini ifade etmişlerdir. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri 7 yıl aranın ardından bir kez daha İran'la ilişkilerin seviyesini siyasi aranda genişletme ve bu ilişkileri büyük elçi düzeyine çıkarma kararı aldı. Bu bağlamda Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesindeki ortak çıkarları atıfta bulunarak Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki siyasi temsil seviyesinin iyileştirilmesini değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri ve İran arasındaki ilişkilerin iki komşu ülke olarak genişletilmesinin önemi çerçevesinde bunun yapıldığını da vurguladı. Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahun Bin Zayed Al Nahyan da Aralık 2021'de İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile yaptığı görüşmede şunları söyledi. Biz bu bölgenin çocuklarıyız ve bir kaderimiz var. Bu yüzden iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi gündemimizde. Kuvvette İran'la siyasi ilişkilerini genişletme kararı aldı ve İran'lar aralarında su sınırlarının ve araç gaz sahasının sınırlandırılmasına ilişkin yasal anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere bazı sınır anlaşmazlıklarının varlığına rağmen Tahran'a bir büyük elçi gönderdi. Bu arada Mısır ve Ürdün gibi bölgedeki bazı ülkeler İran İslam Cumhuriyeti ile gerilim peşinde koşmadıklarını açıkça ifade ettiler. Arap dünyasının en etkili ülkelerinden biri olarak kabul edilen Suudi Arabistan, İran ile ilişkilerini geliştirmek istediği ortada. Bu nedenle Güney Kore Devlet Başkanı'nın son iddiası temelsiz ve gerçeklerden uzak olarak değerlendirilmelidir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani de Güney Kore Devlet Başkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki açıklamalara ilişkin şunları söyledi. Başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Fars Körfezi ülkeleriyle İran İslam Cumhuriyeti arasında olumlu ve hızlı gelişmeler gerçekleşmektedir. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Almanya Savunma Bakanı'nın istifası etrafında. Almanya Savunma Bakanı Christian Lambert aylarca eleştiri ve tartışmanın ardından istifa etti. Son aylarda birçok kez eleştirilen Christian Lambert pazartesi günü istifasını açıkladı. 57 yaşındaki Bayan Lambert Aralık 2021'de Olaf Scholz Almanya Şansölyesi olduğunda Savunma Bakanı görevine atandı. Onun gözetimindeki bakanlık Alman ordusunun devasa modernizasyon projesini yönetiyor ve Ukrayna'ya silah sevkiyatındaki artışı denetliyor. Lambert yaptığı açıklamada istifa talebini Şansölye Olaf Scholz'a ilettiğini belirterek aylardır medyanın bana odaklanmasını Alman ordusu ve güvenlik politikası hakkında gerçek tartışmaların oluşmasını engellediğini sözlerine ekledi. Lambert'in istifası Alman hükümetinin Alman yapımı muharebe tanklarının Ukrayna'ya teslimine izin vermesi için artan baskı altında olduğu bir dönemde geldi. Bayan Lambert daha önce Almanya'nın 5000 askeri miğfer göndererek Ukrayna'yı destekleyeceğini açıkladığı için alay konusu olmuştu. Bu bakan ayrıca askeri imkanlar ve teçhizatlar açısından iyi bir durumda olmayan Alman silahlı kuvvetlerini donatma hususundaki başarısızlığından dolayı da eleştirildi. Bu başarısızlık Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra Alman askeri gücünü donatmak için 100 milyar euro tahsis edilmesine rağmen geldi. Eleştirmenler onu uzun süredir yeterli anlayıştan yoksun biri olarak tasvir ettiler. Ancak Scholz onu destekledi. Geçen ay ona bir numaralı savunma bakanı adını verdi. Geçtiğimiz günlerde ise yeni yılın başında tartışmalı bir video mesajı yayınlamasının ardından Christian Lambert üzerindeki baskı arttı. Aslında Christian Lambert, Almanya Savunma Bakanı olarak iki büyük sorunun kurbanıdır. Bir yanda Alman silahlı kuvvetlerinin silahlarını modernize edilip iyileştirilememesi, diğer yanda Berlin'in savaşta Kiev'e verdiği destek doğrultusunda Ukrayna'ya Alman silahlarının ulaştırılması konusundaki başarısızlıkları. 2022'nin sonundan 2023'ün başından itibaren Ukrayna'nın batılı müttefikleri Ukrayna'ya eşi benzeri görülmemiş yeni bir silah yardımı için ağır bir yeni dalga başlatmaya çalışıyor. Bu bağlamda son bir veya iki aydır modern silahların teslim süreci bile başlamıştır. Savaş tankları ve çeşitli tiplerdeki zırhlı teçhizat ve ağır silahlar ile Nimitz ve Patriot sistemleri de dahil olmak üzere modern hava savunma sistemleri Ukrayna'ya geçişi hızlandı. Ancak bu ekipmanların Almanya tarafından teslim edilme süreci yavaştı ve Ukraynalı hatta Avrupalı yetkililerden çok fazla eleştiriye neden oldu. Diğer hususların yanı sıra İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya kesintisiz silah akışını sürdürmek için Almanya'dan Leopard 2 tanklarının Kiev'e teslimine izin vermesini istedi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28'de 1401, Hicri Kameri 25 Cemadiyüssani 1444 ve Miladi 18 Ocak 2023 Çarşamba. Hicri Şemsi 28'de 1376'da ünlü İranlı şair ve araştırmacı Baba Merduh lakaplı Şeyh İsmail Ruhani vefat etti. Şiva olarak bilinen Baba Merduh adıyla Şeyh İsmail Ruhani, Hicri Şemsi 1299'da Senendec'in Kaştar köyünde dünyaya geldi. Eski bilimler alanındaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Senendec'de eğitim alanında çalıştı ve liselerde öğretmenlik yaptı. Tahran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden lisans diploması aldı. Baba Merduh Fars ve Arap edebiyatında kabiliyetliydi ve hem çeşitli dillerde hem de şiirleri akıcı bir yapıya sahipti. Fıkıh, tefsir, matematik, mantık, aruz, Kürt önde gelenlerinin kafiye tarihi ve Müslüman üslubu alanlarında eserler geriye bırakmıştır. Şeyh İsmail Ruhani, İran'ın Sünni bölgelerinde yıllarca öğretilen tüm ilkokul ve lise sınıfları için Sünniler için eksiksiz bir din eğitimi yapardı. Baba Merduh hayatının son yıllarını Tahran'da geçirdi ve nihayet 28'de 1367'de 68 yaşında bu kentte kanser nedeniyle vefat etti. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 28'de 1391'de İranlı ünlü müzisyen ve besteci Homayun Horrem vefat etti. Hicri Şemsi 1309'da Buşehr kentinde dünyaya gelen Horrem gençken annesinin önerisiyle Ebul Hasan Han Saba okuluna gitti ve 14 yaşında iken en ünlü İranlı müzisyen oldu. İran Musiki Evi Yüksek Konsey üyesi olan Horrem, doktora diploması değerinde olan sanat birinci derecesini almayı başardı. Üstad Horrem, 82 yaşında kanser hastalığından dolayı vefat etti. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şemsi 28'de 1393'te İranlı önde gelen çağdaş şair Müşfik Kaşani lakaplı Abbas Kimeniş vefat etti. Hicri Şemsi 1304'te Kaşan kentinde dünyaya gelen Kimeniş, yaşam şarkısı, güneş serabı, hayal aynası ve çağdaş edebiyatı gibi eserleri kaleme aldı. Yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 25 Cemadiyüssani 1309'da Mir Bozorg Şirazi'nin tütünü boykot etme kararı feshedildi. Şii Müslümanların büyük alimi Şeyh Murtaza Ensari vefat ettikten sonra Şii mezhebinin önde gelen büyükleri Mirza-i Şirazi'yi Şii Müslümanların taklit merciği olarak ilan ettiler. Mirza-i Şirazi'nin yaşamında en büyük mücadelelerinden biri İngiliz sömürüsüyle mücadelesi ve tütün tekelinin İngilizlere devredilmesine karşı çıkmasıydı. Mirza-i Şirazi o dönemde Gacar kralı Nasreddin'e bir mesaj göndererek kralı tütün tekelini İngilizlere devretmenin doğuracağı fesat konusunda uyardı. Fakat Şirazi'nin ikaz mahiyetindeki nasihatleri kralı etkileyemedi. Sonunda Mirza-i Şirazi İslam'ı ve Müslümanları kurtarmak ve İran'ı düşman şerrinden korumak amacıyla tütünü boykot eden tarihi fetvasını yayımladı. İran'ın Müslüman halkı bu fetvayı duyduktan sonra tütün satan mekanları kapattı ve tüm nargiller toplandı. Gacar kralı ise bu şer'i fetva ile mücadele etmek istedi. Ancak halkın geniş desteğini gören Kral Nasreddin sonunda teslim oldu ve tütün tekelini İngilizlere devretme kararını geri aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın istinap mahkemelerinin adını değiştiriyoruz sözlerine tepki. Kelime oyunu adalet getirmez.
Karar.
MHP'nin önemli ismi Oktay Vural'dan Cumhur İttifakı'na eleştiri. Devleti karanlıktan kurtarmamız gerek.
Yeni Çağ.
AKP sözcüsü Çelik EYT için tarih verdi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı, 16 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Altılı Masa Büyük Travmaların Tamir Yeri mi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'da tartışılması gereken fakat henüz ele alındığına ilişkin bilgimizin olmadığı bir konuyu televizyon ekranlarından dillendirince hiç tartışmasız en önemli polemik konusu oldu. Kaç gündür altılı masa ateş altında bir ateş topunu dışarıdan bir voley ile masanın üzerine yerleştirdi. İktidar cenahı saldır babam saldır halinde diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Sonradan tevil etmeye veya daha açıklayıcı davranmaya kalkıştıysa da söylediklerine değişen bir şey olmadı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu bir bakanlık da aldı. Bunlar otomatik arkasından bakanlıklar paylaşımına el attı. Yetmedi, meclise grup kuracak sayıda milletvekili istedi. 20 adet. Kimden? CHP'den. En çok tartışılan seçilecek başkanın yardımcılarının onayı ile hareket edebileceği, karar alabileceği, kararname imzalayabileceği. İstişareden bahsetmiyoruz. İmzalı onay. Eğer bu yapılmazsa Ahmet Bey kurulan hükümeti dağıtmasına ve meclisin yeni seçim kararı almasına kadar götürdüğü işi. Şimdilik anketlerde %1 esrafında dolanan milli irade oyu ile. Davutoğlu'nun bu açıklamalarına bakıldığında kimileri güç zehirlenmesine maruz kaldığını bile söyleyebilir. Önce 20 milletvekili konusu. Şüphesiz bu CHP'yi ilgilendirir. Fakat bunu duyunca Davutoğlu'nun bundan sonraki adımda CHP başkanlığını isteyeceğini düşündüm. Varsayımlar şöyle. Başkan adayı CHP'den gösterilecekse CHP de bunun bedelini ödemeli. Kendisi altılı masa içinde muhafazakar kanadı temsil ediyormuş. Şöyle bir çıkarsamı mı yapsak? Türkiye'de toplum ağırlıklı muhafazakar olduğuna göre temsilcisi de GP ve Başkanı Davutoğlu. Ben mi yanlış çıkarsamalar yapıyorum yoksa Davutoğlu mu kaf dağını aşıyor Bilemedim. Davutoğlu henüz Cumhurbaşkanı partili olamaz kuralı yürürlükteyken ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı devralmışken zorunlu olarak AKP'nin parti başkanlığına getirilmişti Erdoğan tarafından. Neden Davutoğlu? Partinin eğilimi tabii ki Cumhurbaşkanlığını henüz devretmiş olan Abdullah Gül iken Recep Tayyip Erdoğan onu saf dışı bırakacaktı. Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünü sorgulayınca parti başkanlığını ve başbakanlığı bildiği gibi yapmaya kalkınca önce parti başkanlığından tam dışlandı, sonra da tabii başbakanlıktan. Ve partide sıfır derecesine indi. O zaman bu yapılanı haksızlık olarak yazmıştım. Hala o görüşteyim. Davutoğlu o sırada AKP'den istifa etmeyi seçmedi. Keşke büyük bir çıkış yaparak ayrılabilseydi. Davutoğlu için bu aslında büyük bir siyasi travmadır. Şimdi bu geçmiş ile Davutoğlu'nun yazımın başında bahsettiğim büyük çıkış arasında bir bağlantı kuracağım. Altılı masa bu bombardımandan sağ salim çıkar da seçimi kazanırlarsa Davutoğlu'nun da siyaseti muzaffer bir dönüşü olacak. Erdoğan'ı alt etmiş olacak. Travmaların tamiri böyle olabiliyor. Ama bunun için büyük bir geri dönüş olmalı. İmza yetkili başkan yardımcılığı, bakanlıklar ve 20 milletvekili.
Mehmet Kara 16 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde hazine yardımı ve israf başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Parti genel başkanları her yıl olduğu gibi bu yılda gazetelerin temsilcileriyle 2022 yılını değerlendirdikleri toplantılar yapıyor. İlk toplantıyı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantılarını gazete, televizyon, internet medyası temsilcileriyle CHP'yi takip eden muhabirler olmak üzere 4 grup halinde düzenledi. Kılıçdaroğlu'nun ardından DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, peşinden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gazetecilerle buluştu. Gündeme ilişkin soruları cevaplandırdılar. Biz de gazetemizde bunları haberleştirdik. Yeni Asya'yı da davet ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Son olarak davetine katıldığımız Mustafa Destici 2022 yılını değerlendirirken sık sık dile getirdiği gibi mecliste grubu bulunan partilere yapılan hazine yardımını haklı olarak gündeme getirdi. 5 partiye 4,5 milyar TL hazine yardımının kabul edilebilir olmadığını söyleyen Destici, ekonomiyi şikayet eden muhalefet partilerinin bu duruma sessiz kalmasını da eleştirdi. Şu anda mecliste 14 parti temsil ediliyor. 9 parti 20 milletvekili olmadığı için grup kuramıyor ve bu yardımdan faydalanamıyor. Bu sene seçim yılı ve partiler il il gezip seçim propagandası yapacak. 5 parti hazine yardımı aldığı için rahat olacaklar. Diğer yandan seçime girmeye hak kazanan partiler ile birlikte mecliste temsil edilen 9 parti de kendi kaynakları ile seçimlere hazırlanmak durumunda kalacak. Bu kanuni ama haksız bir rekabet ortaya çıkaracak. Ocak ayında AKP'ye 653.8 milyon, CHP'ye 348 milyon, HDP'ye 179.8 milyon, MHP'ye 170.5 milyon, İyi Parti ise 153.1 milyon lira hazine yardımı Anayasa Mahkemesi hazine yardımı geçici bloka koyduğu için HDP hariç partilerin hesaplarına da geçti. Bu yardım her sene yapılıyor. Destici 450 bin değil de neden 2,5 diye sorarken hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener'in gittikleri illerde çok yüksek fiyatla suite otellerde kalmasını eleştirdi. Kendisinin gittiği illerde öğretmen evi veya polis evinde kalmasını örnek gösterdi. Bindikleri otomobil modeli düşük olamaz mı? 1000 liralık otellerde kalamazlar mı diye sordu. Elbette olabilir ama kendi tercihleri tabii ki. Sayın Destici'nin sözlerine biz de şunu ekleyelim. İtibardan tasarruf olmaz denilerek yüzlerce araba ile konvoy halinde yapılan ziyaretler, 3-4 uçakla ülke ziyaretleri, makam arabasının dahi özel uçakla götürülmesi, bilmem kaç odalı külliyelerde var. Eleştiri yapılacaksa hepsini yapmak lazım. Devir tasarruf devri. Herkes tasarruf ederse ülke daha çok kalkınır, fakirlik azalır, geçim derdi içinde olanlara biraz daha katkı sağlanır. Halbuki devleti yönetenlerin yapması gereken milletin cebinden çıkan paraları har vurup harman savurmamaları, pahalı araba filoları almamaları, milletin emaneti olan paraları yerli yerinde kullanmaları, yani tasarrufu önce kendilerinin yapmasıdır.
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir 16 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Biz ne zaman böyle tahammülsüz olduk?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Cumartesi günkü yazımda borsanın düşüş nedeni olarak AK Parti'nin bol keseden dağıttığı paralar nedeniyle seçimi kazanma olasılığını görenlerin satış yaptığını belirtmiştim. Buna gerekçe olarak AK Parti'nin uyguladığı ekonomi modelinin ülkeyi krize sürüklediği ve seçimle birlikte olası iktidar değişikliğinin beklenti yarattığını, ancak son dönemde bu beklentinin artık gerçekleşmeyeceğine inanıldığını belirtmiştim diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Yani AKP'nin bir dönem daha iktidara gelme olasılığı uygulanan ekonomi politikasının devamı olacak diye korkan sermayenin kaçtığını yazmıştım. Vay efendim, bunu niye yazdın? Dış güçlerin adamı olmaktan tutun da yabancı istihbarat örgütlerine çalışmaya, hatta yabancı vakıflardan fon almaya kadar yüzlerce suçlama. Ya Allah aşkına, biz ne zaman böyle tahammülsüz olduk? Biz ne zaman mevcut iktidarı iki satır yazıyla eleştirdi diye o kişiye bu kadar ağır iftiralar atabilecek kadar zalim ve vicdansız olduk? Türkiye nasıl böyle oldu? Yarın AKP gider, başka parti gelir. Hiçbir iktidar sonsuza kadar kalmamıştır. Biz yine aynı ülkede yaşayacağız. Nasıl birbirimizin yüzüne bakacağız? Sokak röportajında 35 yaşındaki işsiz genç geçinememekten şikayet edince yanındaki babası öz evladına saldırıyor, onu nankör ve Allah düşmanı olmakla suçluyor. Babanın iktidarın ekonomi politikasını eleştirdiği için evladına düşman olduğu bu ülkede benim hiç şikayet etme hakkım yok. Dış güçlerle başlayan düşman yaratma politikası aile bireylerine kadar indi. Bir kişinin inadı uğruna uygulanan faiz politikasıyla zenginin daha zengin, fakirin ise daha fakir olduğu bu ülkede artık evine bir kilo et götüremeyen vatandaş borsanın düşüş nedenini yazdı diye bir gazeteciyi hain, FETÖ'cü, dış güçlerin adamı, dahası din düşmanı ilan edebiliyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsüre Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Parsüre Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsüre kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun İnternet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilim tarihi.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada kutlanmak üzere temel bilimleri anma yılı olarak adlandırıldı.
Birçok tarihçi, insanın bilimde ve uygarlığındaki ilerlemenin İran uygarlığına borçlu olduğuna inanıyor. Bu yüzden sohbetimizde sizleri İran'da temel bilimlerin parlak geçmişini ve bu alandaki büyük bilim insanlarını tanıtmaya çalışacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Kısaca Kutbuddin Şirazi olarak bilinen Kutbuddin Mahmud bin Mes'ud bin Muslih Kazeruni, Hicri 7. ve 8. asrın başlarında İranlı ilim adamlarından olup, hikmet ve felsefenin, fizik, fen bilimleri, tıp ve sanatın yayılmasında önemli rol oynamıştır. İran ve UNESCO, Kutbuddin Şirazi'nin Hicri Şemsi 1390 yılında onun doğumunun 1250. yıl dönümünü kutladı.
İran tarih boyunca bilim ve medeniyette ve genel olarak insan toplumlarının gelişmesinde önemli rol oynayan en büyük topraklardan biridir. Her ülkenin sahip olduğu ve sınırlarla belirlendiği siyasi coğrafyanın dışında bu ülke canlı ve dinamik siyasi sınırların ötesinde yaşamaya devam eden çok zengin, etkili ve geniş bir kültürel coğrafyaya sahiptir.
Hiç şüphesiz bu zengin ve geniş kültür bu ülkeyi ayağa kaldırmaktadır. Yolunda canını ve malını harcayan, adları İran adı ile düğümlenen ve İran kültürünün sahip olduğu büyüklüğü onlara borçlu olan kişiler. Ne yazık ki günümüzde ne zaman bilim ve tarihten söz edilse tüm dikkatler batıya ve batılı bilim adamlarına çevriliyor. Orada ortaya çıkan ve 15. yüzyılda başlayan bilimsel ve kültürel Rönesans nedeniyle oluşan bir durum. Bu Rönesans'ın en büyük başarılarından biri bilimin tedvin edilmesi ve insan toplumunun bilimsel başarıları olmuştur. Bu da İranlı bilim adamlarının ve diğer bazı ülkelerin geçmişteki başarılarının ya unutulmasına ya da batılı ülkeler adı altında dünyaya tanıtılmasına neden olmuştur. Teorileri ve buluşlarıyla insanlığın bilimsel ilerlemesinde ve gelişmesinde büyük bir adım atan bu büyük bilim yıldızlarından biri de Kutbuddin Şirazi'dir.
Kutbuddin Mahmud İbni Mes'ud İbni Muslih Kazeruni, Hicri 7. ve 8. asrın başlarında İranlı bilim adamlarından biridir. Sufilerin büyüklerinden ve tanınmış doktor Mevlana Ziyaeddin'in oğlu olarak Kazerun'da dünyaya geldi. Kutbuddin Şirazi babası ve amcasından tıp öğrendi ve 14 yaşına geldiğinde babası Hakk'ın rahmetine kavuştu. Böylece Kutbuddin Şirazi babasının yerine hastanede göz doktoru olarak çalışmaya başladı. Kutbuddin tıbbın yanı sıra matematik, felsefe, edebi bilimler, ilahiyat gibi bilimler, müzik, şiir yazma ve satranç oynama alanında inanılmaz bir ustalığa sahipti.
Thank you. İlginç süre Sivas ve Malatya şehirlerinde kadılık yaparak döneminin en iyilerinden biri oldu. Ayrıca geriye 20'den fazla Farsça ve Arapça eser bıraktı. Elbette çeşitli kaynaklarda ondan kaydedilen eserler 50'yi aşıyor. Ancak mevcut olanlar çok azdır ve bunlar arasında en önemli eseri Dürretü't Tac ve Suhreverdi'nin Şerhu Hikmetil İşrak eserleridir.
İlk kitap peripatetik ekol tarzında yazılmıştır ve onun toplum, siyaset ve hükümet hakkındaki sosyal politik görüşlerini yansıtmaktadır. Kutbettin Şirazi çeşitlilimlere olan büyük ilgisinin yanı sıra dünya hadiselerinden ve siyasi hayattan uzak durmamış, devlet işlerinde saray ve padişah ziyaretlerinde çok vakit geçirmiştir. Büyük hocası Nasreddin Tusi'den hem fikir dersleri hem tahta, matematik hem de İbn Sina kanunu öğrendi ve rasathanenin kurulmasında ona yardımcı oldu.
Tahran Radyosu.
Kutbuddin Şirazi'nin belki de en önemli eseri Dürretü't Tac kitabıdır. Bu eser El-Nemzuzecül Ulum kitabı ile birlikte felsefi bir ansiklopedi olarak kabul edilir. Bu kitap, Hicri Kameri 693 ila 705 yılları arasında Gila'nın İshakvand emirlerinden biri için yazılmıştır.
Nihayetul İdrak fi Dirayetul Eflak ise hem astronomi hem heyet ilimlerinde ve Arapça yazılarak Bahauddin Muhammed el-Cüveyni'ye hediye edilmiştir. Bu risalede 4 konu açıklanmaktadır. Girişler, nesnelerin bileşimi, toprak ve bahsedilen nesnelerin miktarları. Bu kitabında İbni Haysem ve Ebu Bekir Muhammed bin Ahmet Harki'nin kozmolojik görüşleri hakkında bazı tartışmaları açıklamıştır ve jeoloji, meteoroloji, mekanik ve ışıkla ilgili değerli konular işlenmiştir.
İhtiyarat-ı Muzafferi Risalesi aslında heyet ve astronomi konulu Dürretü't Tac ve Nihayetül İdrak Risalesini içeren diğer iki eserinin birleştirilmiş içeriklerini ele almıştır. Muzaffereddin Bulu Arslan'ın takdim edilen bu risalenin dili Farsçadır.
Hikmet-il İşrak Risalesi, Büyük İranlı filozof Şeyh Şahabuddin Suhraverdi tarafından yazılmış ve Kutbuddin Şirazi tarafından şerh yazılmıştır. Bu risalenin özetinde sorunların düğümünü çözmek, yetersiz kalan kelimeleri açıklığa kavuşturmak gibi konulara değinilmiş ve Kutbuddin Şirazi bu kitabın muhtevasını izah ve tashih konusunda eşsiz bir çaba sarf etmiştir.
Kutbuddin Şirazi'nin felsefi, matematiksel ve doğa problemlerine yaklaşımı kuru ve inisiyatifsiz bir toplayıcının yaklaşımı değildir. Hem bilimlerin nasıl bölüneceği gibi tamamen felsefi konularda hem de matematik veya tıbbi konularda engin kişisel deneyimi sahip, geniş çaplı görüş sahibi bir adamdı. Onun bu ustalığı tüm eserlerine yansımıştır. Kutbuddin, ilimleri sınıflandırma yolunda felsefi ya da hukuki ve dini ilimlerden çağın bütün ilimlerini içine alacak şekilde bir sınıflandırma ortaya koymak istemiştir. Bu yüzden İbn Sina'dan farklı bir sınıflandırma yapmaktadır. Bu yüzden din ve felsefeyi ilmin iki dalı olarak tanımlamakta. Hiç şüphesiz bu geleneğin kurucusu değildir ve hocası Nasreddin Tusi ve ondan önce de Fahri Razi bu yöntemi kullanmışlar.
Ayrıca bu yöntem daha sonraları Molla Sadra ve Mir Damat gibi filozoflar tarafından da izlendi. Bu yüzden Kutbuddin Şirazi, Dürr-i Tüttac kitabında tüm konuları Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadisler ve dini ahkam ile harmanlıyor. Böylece Avrupalı ortaçağ filozoflarının felsefe dinin hizmetkarıdır sözünün İranlı düşünürler tarafından çok uzun yıllar önce mevcut olduğu anlaşılıyor.
Kutbuddin Şirazi'nin matematik konusunda olan bir diğer önemli eseri İhtiyarat-ı Muzaffer'i de şöyle yazılıyor. En asil bilim türü, teorik bilgeliğin bileşenlerinden biri olan matematiktir. İnsan ruhuna bu dünyanın parçaları olan gökleri ve yeri, sayıları ve gezegenleri, nicelikleri ve hareketleri, boyutlarını ve nesnelerin niceliğini ve nesnelere bağlı durumların niteliğini bilme şerefini veren bir ilimdir. Hoca Nasreddin Tusi ile birlikte Meraga Rasathanesi'nin kurucularından biri sayılan Kutbuddin'in matematikten bu tanımı ilginçtir. Zira aslında sadece değerleri ve nicelikleri değil, aynı zamanda hareketi, kütleyi, gök ve yer cisimlerini de içeren matematiksel bilginin kapsayıcılığına olan bakışının dairesini göstermektedir.
Aynı kitapta Kutbuddin, matematiğin ünlü olan bazı zorluklarını çözmeye çalışmış, kendi düşünceleri ile ilgili bazı sorulara cevap bulmaya, yine kendisinden öncekilerde olduğu gibi hüküm vermeye gayret göstermiştir. Ancak Allame Kutbuddin Şirazi, müzik ve fizik biliminde zamanının öncülerinden biriydi. Kutbuddin 7. yüzyılın müzik teorisini Safiüddin Ermun'un öğrencisi olarak kabul edilmese de Kutbuddin Dürr-i Tüttac adlı çok ciddi ansiklopedisinin ayrıntılı bir bölümünü müziğe ayırmıştır. Ve orada Safiüddin Ermun'un fikirlerini özellikle Risale el Şerefiye'nin içeriğini açıklamıştır.
Kutbuddin bazen Farsça ve bazen Arapça dilinde şiir yazardı ve bazı bölümleri de onun biyografilerinde bulunuyor. Kitabı yazarken günlerce oruç tuttuğu ve görünüşe göre yaşamının sonunda dini konuların onun için daha önemli hale geldiği söyleniyor. Öyle ki vaktinin çoğunu Kur'an-ı Kerim öğretmekle geçirirdi. Keşke Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin döneminde yaşasaydım. Hatta eğer sağır ve kör olsaydım bile onun cemalinin ışığı bana yansısaydı dediği bile söyleniyor.
Kutbuddin Şirazi'nin ünlü padişahları ve fazılları bile aşarak sıradan insanlara ulaştığı belirtiliyor. Cömertti ve tüm gelirini muhtaçlara bağışlar ve halkın dilekleri ve sorunlarını ilhanlılara ulaştırırdı. Kutbuddin hayatının sonlarını Tebriz kentinde geçirdi ve sonunda Hicri Kameri 17 Ramazan 710 Miladi 15 Şubat 1311 tarihinde hayata veda etti. Bu büyük filozofun mezarı Tebriz kentinin Çerandap mezarlığındadır.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılının UNESCO tarafından temel bilimleri anma yılı olarak adlandırılması nedeniyle İran'da bilim tarihi dizi sohbetimizde sizleri İranlı bilim adamlarından bazılarının yaşamı ve İranlıların bilim alanında insanlığa sunduğu sayısız hizmetler ve eşsiz başarıları ile tanıştırmaya çalışıyoruz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam karşısında Batı düşüncesinin zayıflığı.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere son günlerde Fransız Charlie Hebdo dergisi ifade özgürlüğü bahanesiyle İslam dini kutsallıklarına ve dini liderlerine hakarette ve saygısızlıkta bulunmuştur.
Bugünkü sohbetimizde derginin yeni hakaretlerinin sebeplerine değinmek istiyoruz.
Birkaç gün önce Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun İslam İnkılabı rehberine yönelik küstahça hakareti Batı'da birçok medyanın manşetini oluşturdu. Görünüşe göre Resulullah'ın kutsal varlığı Müslümanların kutsallıklarına saygısızlığın ardından Avrupa'da hiciv ve saygısızlığın yeni turu başlamıştır. Resulullah'a çirkef karikatürler ve saygısızlık geçmişine sahip olan sözde mizah dergisi Charlie Hebdo, aslında din karşıtı içeriğiyle hiçbir dine saygı duymuyor, fakat İslam'a hakarette sadece içeriksiz bir Fransız dergisi değil, sömürgecilik cephesinde İslam düşmanlığının büyük yapbozunun bir parçası olarak çalışıyor.
Bizzat Fransa'da muhatabı az olan bu dergi defalarca finansman krizleri nedeniyle mutlak düşüşe kadar sürüklenmiş, hatta bir iki kez de kapanmıştır. Bu yüzden hayatını sürdürmek için tek yol işte böyle büyük tartışmalara sebep olan benzer yollara başvurmasıdır. Tabii ki Fransız yetkililer bu konuyu ifade özgürlüğünün belirtisi biliyorlar. Fakat bu iddia daha çok acı bir mizaha benziyor. Zira miladi 90'lı yılları hatırlayanlar Roger Grody'yi iyi hatırlıyorlar. Bu Fransız filozof sırf Holokost'a karşı çıkması bahanesiyle Fransa'da mahkum edildi.
Grody ayrıca modern İsrail'in kurucu mitleri kitabını kaleme aldığı için 1998 yılında Fransa'da bir mahkeme tarafından 120 bin Fransa frankı, yani yaklaşık 40 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Bu arada Fransa, Paris yönetimi tarafından ülkede özel güvenlik şartlarının birkaç yıldan beri sürekli uzatılan bir ülkedir. Ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2021 yılında kendisini Hitler'e benzeten billboardların tasarımcısına, Cumhurbaşkanına saygısızlık ve hakaret suçlamasında bulunarak olayı mahkemeye taşıdı. Şimdi böyle bir ülke nasıl ifade özgürlüğünü savunduğunu iddia edebilir?
Aslında Charlie Hebdo ifade özgürlüğü için serbest bir platform olamaz. Zira her şeyden önce son yıllarda saygısızlıktan başka bir becerisi yoktur. Bunun örneği son yıllarda Resulullah Efendimiz'e yaptığı saygısızlıktır. Bir de ifade özgürlüğü ile hiçbir alakası yoktur. Zira pek de uzak olmayan yıllarda derginin karikatüristi Marius Sinet'i, dönemi Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Kozin oğlu neden zengin bir ailenin kızı olan Yahudi Jessica Dart ile para amaçlı evlenerek Yahudi olmasını eleştirmesi nedeniyle istifaya zorladılar. Fakat sadece Yahudilikten bahsetmesi, bu dine düşmanlıkla suçlanıp yargı makamlarına teslim edilmesi ve işinden kovulması için yeterli bir sebepti. O dönemde Charlie Hebdo dergisi çalışanı savunmadı ve ifade özgürlüğü yalanıyla yaptığı işi meşrulaştırmaya çalışmadı.
Thank you. Amerika, İngiltere, Fransa, Danimarka, Hollanda ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde Müslüman inançlarına yönelik sayısız hakaret ve alay örneğini bir araya getirmek, bu tür eylemlerin sadece birkaç hasta yazar ve rahibin düşüncelerinin sonucu olmadığı, aynı zamanda daha büyük konulardan gündem saptırmak için bir eğilim olduğunu doğrulamaktadır. Günümüzde İslam Cumhuriyeti düşmanları, nizamın rehberliği ve velayeti fakihin, İslamiyet ve Cumhuriyet arasındaki bağlantı halkası ve başlıca temeli olduğunu çok iyi biliyorlar. Buna göre İslam İnkılabı'nın dini ve İslami inançların temeli attığı ve ülke sınırlarını aştığı, diğer yandan Fransa ihtilalinin münafıkça değerlerini ve basının yalan insan haklarına meydan okuduğu bir dönemde onlar bu nizamın temel direğini hedef almışlardır.
İran'da iç ve dış unsurlarca yaşanan kargaşaların yok olmaya başladığı ve son nefeslere düştüğü bir ortamda böyle çirkin bir hareketin yapılması tıpkı ölmek üzere olan birine suni teneffüs yapmak gibidir. Düşman bu şiddet ve itiraz döngüsünün devam etmesini, konularının tekrarlanmasını ve yeniden üretilmesini istiyor. Bu nedenle servisler ve ajanları fitne ve kaos ateşini yüksek tutmak için her türlü provokasyonu yaparlar. Fakat bu yarı ölü ceset bu suni teneffüslerle canlanmıyor, sadece onların zahmetini artırıyor.
Bir şeyi unutmamak gerekir. Saygısızlık ve aşağılamak mantığı zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bir İran atasözü şöyle diyor: testide ne varsa dışarıya aynı şey akar. Bu yüzden hakir ve alçak insandan da hakaret ve alçaklıktan başka bir şey beklenemez. Kanıt ve delili olmayan herkes akıl dışı yöntemlere başvurur. Ya saygısızlık eder, tıpkı Mekke müşriklerinin devenin karnına Resulullah'ın başına boşalttıkları gibi, ya kötü söz söyler ve küfür ederler, tıpkı Resulullah'a küfrettikleri gibi. Mekke şairleri kendi şiirleriyle Resulullah'la o kadar alay edip dalga geçtiler ki o hazret çok üzüldü ve ona bu sözler ağır geldi. Bu yüzden Yüce Allah o hazreti teselli etmek için Hicr suresinin 95. ayetinde şöyle buyurdu: muhakkak ki biz alay edenlere karşı sana kafiyiz.
Tahran Radyosu.
Bu alaylar ve hakaretler günümüzde de devam ediyor. İslam'ın tarihinden 1500 yıl geçerken bu ilahi dinin yayılması ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin nurunun dünyayı aydınlattığı için arada bir Resulullah Efendimizin değerli kişiliğine bazı hakaretler ve saygısızlıklara şahit olunuyor ki elbette hepsi boş çalışmalardır. Tıpkı güneşi balçıkla sıvamaya çalışmak gibi. Charlie Hebdo dergisinin çirkef hareketini de küresel siyonizm ve sömürgeci sistemin İran İslam Cumhuriyeti'nin her geçen günü artan ve göz kamaştıran ilerlemeleri karşısındaki çaresizliği ve alçaklığı doğrultusunda değerlendirmek mümkün.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei iktidar ve azametin zirvesinde bulunuyor ve benzer hakaretler, karikatürler veya çirkin sözler ve resimler onun değerli kişiliğini asla etkileyemez. Fakat Ayetullah Hamenei'nin kişiliğine incitici sözler veya alaycı resimlerle taciz etmek aslında güzel insani ahlaka, görüşe ve derin dirayete sahip olan İslam ümmetinin en cesur ve en şerif kişisine saldırmak demektir. Hiç şüphesiz bu gibi saldırı ve tacizler izzetli ve büyük insanlara yönelik hakir kişiler tarafından yapılması hiç de şaşırtıcı değildir. Hiç şüphesiz Yüce Allah kafirler ve müşriklerin def edilmesini bizzat üstlenmiş ve onların şerrini bizzat kendilerine göre gönderecektir. Nitekim Bakara suresinin 15. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah da onlarla alay eder ve onları taşkınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakır.
Bu bağlamda Şehid-i Zani kaleme aldığı değerli eseri Muniyetul Murid fi Edebil Mufid vel Mustafid'de her biri ayrı ayrı ilimler medresesine giden fakat her birinin ayakkabısının altına çivi çakan iki kişiyi anlatıyor. Onlardan bunun sebebi sorulunca onlardan biri şöyle cevap verir. İslam peygamberi ilim ve bilginin önemi hakkında meleklerin kanatları ilim talebelerinin ayakları altındaki halıdır demiştir. Meleklerin kanatlarını çivilemek istiyorum. Şehid Zani her ikisinin de birkaç gün sonra azaba düştüklerini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim Tevbe suresinin 32. ayetinde beşarette bulunarak şöyle buyuruyor. İsterler ki Allah'ın nurunu nefesleriyle söndürsünler. Halbuki Allah kafirler istemese de onlara zor gelse de nurunu yüceltip itmam etmekten başka hiçbir şeye razı değildir. Hiç şüphesiz bir bidat, sıra dışı ve hoş olmayan bir davranışa karşı tepki, zaruri bir harekettir. İslam mantığında her çirkin tepkinin yerine o çirkinliği yapanın çehresinin aydınlanması gerekir. Nitekim Hazreti Ali aleyhisselam Sıffin Savaşı'nda kendi askerlerine, Muaviye'yi izleyenlere ve yardımcılarına çirkin söz söylememelerini, küfürden daha iyisi ise onların halleri ve gerçek simalarını açıklamak olduğunu belirtiyor. Diğer yandan Charlie Hebdo dergisi İslamofobi siyasetleri doğrultusunda Resulullah Efendimiz'e yönelik hiciv karikatürleri ve şimdi de Ayetullah Hamene'ye karşı karikatür kampanyası açmakla İslam İnkılabı rehberinin İslam dünyasındaki konumu ve değerinin zerre kadar azalmadığının farkında değildir. Ve bu çirkef hareketler ise İslam inkılabının İslami ekseninde İslam dünyasının daha fazla vahdetine sebep olacaktır. Değerli dinleyiciler, son günlerde Fransız dergisinde İslam İnkılabı rehberi ve İslam dini kutsallıklarına yönelik hakaretlerin temelindeki hedefi ele almaya çalıştık. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir adresinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ile görüşmesinde Tahran-Ankara ilişkilerini çok önemli ve ayrıcalıklı olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Ankara'da Amerika yeni şartlar ileri sürmezse anlaşma elde edilebilir açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerika'da bir siyahi öğretmenin feci katline işaretle henüz Martin Luther King'in Amerikan siyahlarına yönelik beyazlarla eşit insan hakları arzularının gerçekleşmiş olmadığını ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fars Körfezi'nin isminin bu su alanı için tarihi daimi inkar edilemez ve belgelere dayalı bir gerçek olduğunu kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatörü General Habibullah Seyyari, batılı ülkelerin son kargaşa eylemlerdeki rolünü işaretle düşmanların İran'a karşı hibrit savaşında yenildiğini belirtti. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Şehit Süleyman'ın Büyük İsrail projesini yıktığını belirtti. İran Merkez Bankası Rusya ile finansal ve parasal münasebetlerini geliştirmeye hazır. Suudi Arabistan, İran ile diyalog yolu bulmaya çalıştıklarını belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.